Hayatta sevmediğim şeylerden bir tanesi konulara yapılan uzun girişler. Hatta bazı videoları ve podcastleri dinlerken şey diyorum. İsa'nın doğumundan başlasaydın. İşte ben öyle yapmamak için hemen size 15. saniyede bu bölümün girişini yapıyorum. Önce bölümün ilham kaynağından bahsetmek istiyorum ki anlaşılabilsin. Bu bölümün ilham kaynağı stickerler. Hani böyle sürpriz çikolataların içinden çıkan, boyama kitaplarının yanında verilen ya da böyle tamamen hususi ve ayrı satılan işte o stickerlar. Oğlum bunları o çikolatalardan da kitaplardan da daha çok seviyor. Tamamen bu stickerlar için alınmış birçok şey var evimizde. Bunları ne yapıyor derseniz bazen oyuncaklarına yapıştırıyor ama genellikle kendi yüzüne, kollarına ve bacaklarına yapıştırmayı çok seviyor. Buraya kadar hepimize tanıdık. Çünkü zaten çocukların birçoğu böyle. Bir de büyükannelerin birçoğu şöyle. O stickerlar çocuğa zararlı. Vücuduna yapıştırıyorsun. Oradan işte kimyasallar alıyor. Annem de bu büyük anneler güruhunda haklı. Sonuna kadar haklı. Fakat şöyle bir durum oluyor. Ben çocuğuma onu yapmasına izin vermediğimde bazen aramızdaki iletişimi zedelemiş olabiliyorum. Bazen onun hayal gücüne ket vurmuş olabiliyorum. Ya da bazen tamamen o anı kurtarmak için böyle bir şeye izin vermiş olabiliyorum falan falan falan. Tabii ki bunun yapılamayacağı yerlerde o ufak sınırı, o ince nüans vardı zaten hepimizin bildiği. Onu yapıyorum ama genellikle bu konuda serbest bırakıyorum. Ve anneme şunu derken buluyorum kendimi genellikle. Anne, fayda zarar dengesi. Ve şunu fark ettim. Ben gerçekten fayda zarar dengesini bütün ebeveynliğimde, anneliğimde gerçekten kullanıyorum. Bunu içselleştirmişim. Kökenine baktım bu bende nereden kalmış diye. Mühendislikten kalmış olabilir, muhakkak vardır ama yıllar önce böyle tıp fakültesinde okuyan bir arkadaşım anlatmıştı işte. Biz hastaya hani fayda zarar dengesine göre tedaviler uygulayabiliyoruz bazı riskli durumlarda. Yapacağımız tedaviden göreceği fayda zararından daha fazlaysa, hastanın daha yararınaysa yan etkilerine rağmen bu tedaviyi uygulayabiliyoruz diye anlatmıştı. Bunu içselleştirmişim yani. Bazen karar veremediğim, işin içinden çıkamadığım ya da bazı şeylerin hani doğrusu yanlışı olmaz ya. İçimi dinlemeye yöneldiğim zamanlarda bu fayda zarar terazisini kullanıyorum. Biliyorum hepimizin kullandığı böyle teraziler var. Nasıl bir anne baba olduğumuzu, nasıl bir ebeveyn olduğumuzu tartmaya, ölçmeye çalışıyoruz bazen. Bu bizim kim olduğumuzla, eğitimimizle çok ilgili, eşimizin kim olduğuyla çok ilgili, iki tarafın böyle evliliğe bavulunda getirdiği yüklerle ilgili, psikolojik durumumuzla ilgili, ekonomik durumumuzla ilgili. Ama günün sonunda aslında yaptığımız ebeveynlik bütün bunların üstünde, tabii ki bağlantılı ama bütün bunların üstünde içine doğduğumuz kültürle ilişkili. Bunu sadece ben söylemiyorum. Çoğunuz okumuşsunuzdur. Duygusal Zekalı Çocuk kitabında da buna yer veriliyor. Aynen şöyle diyor. Hepimiz içine doğduğumuz veya içinde büyüdüğümüz aile kültürü tarafından şekillendiriliriz. Bu kültür sürekli büyür ve gelişir. Bu kültürü ayakta tutabilmek için şefkat gerekir. Kitapta bunu bir örnekle de açıklıyor. Doğum günlerini çok önemseyen, bunları kutlayan bir aileden gelen biri ileride partnerinden de aynı özeni ister. Hediye alınmadığında, doğum günü özenli bir şekilde kutlanmadığında kırılabilir. Kültür farklılığı ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. En çok ben bu beraber uyuma konusunda görüyorum farklılığı. Doğu kültürleri çocuklarıyla beraber uyumayı tercih ederken Batı kültürleri 6. ayda odasını ayırıyor. Odasını ayırdın mı? Ayırdın mı? Sen ne zaman ayırıyorsun falan? Bizde de var bu. Neden ayırıyoruz bu arada 6. ayda odayı hiç bilmiyorum. Bana anlamsız geliyor. Belli bir yaşa kadar bence aynı odada kalınmalı. Ama bu işin bencesi işte. Bu benim yetiştiğim kültürle ilgili. Tamamen bahsetmeye çalıştığım konu bu. Şöyle bir araştırma yapılıyor. Ani bebek ölümleriyle ilgili. İngiltere'de ani bebek ölümlerinin hiç yaşanmadığı bazı kesimler var. Neden diye araştırdıklarında orada doğulu ailelerin yaşadıklarını ve çocuklarıyla aynı odayı paylaştıklarını, hatta çoğunun aynı yatağı paylaştıklarını görüyorlar. Tabii burada belli bir yaşa kadar olduğunun hep altını çizeceğim. Beraber uyuyan, ebeveynlerle birlikte uyuyan çocuklarda bu ani bebek ölüm sendromu yaşanmıyor. Yani neredeyse istatistiksel olarak sıfıra yakın diyebilirim. Batı kültüründe de böyle bireyselcilik ön planda olduğu için maalesef bu durum daha fazla. Bunu uyku eğitiminde de görebiliyoruz mesela. Yine Batı kültüründe uyku eğitimi var. Doğu kültüründe asla böyle bir şey yok. Batı kültürü belli bir ayda hemen işte eğitime başlıyor. Çocuğun uykuyu öğrenmesi güzel bir şey. Nasıl uyuyacağını öğretmek güzel bir şey ve desteklemek. Ama burada bahsettiğim şey Batılıların uyguladığı uyku eğitimi bana çok katı gelen bir eğitim. Ya biz Türkler böyle temelde zaten merhametle yoğrulmuş bir kültürün içinde olduğumuz için böyle ay kıyamam var ya bizde bir. O yüzden ben uyku eğitimini vermedim. Verebilenler ve bunu çocuğunu ve kendini yıpratmadan verebilenler varsa da tebrik ediyorum. Netflix'te bir dizi vardı. Eşimle izlediğimizde böyle kahrolmuştuk o sahnede. Dizinin adı The Letdown. Orada çocuğa uyku eğitimi vermeye çalışıyorlar. İşte çocuk içeride ağlıyor ve eşler koridorda çocuğun ağlamasına dayanmaya çalışıyorlar. Neden? İşte önce 1 dakika dayanıyorlar, gidip sarılıyorlar. Çocuk tekrar ağlamaya başlıyor. 5 dakika ağlıyor, gidiyorlar sarılıyorlar. İşte 10 dakika ağlıyor, gidiyorlar sarılıyorlar. Çocuk işte 15 dakikadan sonra artık ağlamayı bırakıyor. Tabii neden bırakıyor? Artık gelinmeyeceğinin farkına varıyor çocuk ve yani çaresizce neden bir yak bir yak ağlayayım ki diye düşünüyor galiba. Uyku eğitiminin zaten mantığı burada. Çocuğun bugunu bulmuşlar. Çocuklar artık kendisine talep etmesine rağmen yardım gelmeyeceğini anladığı noktada ağlamayı bırakıyorlar. Zaten bununla ilgili böyle o kadar çok örnek var ki yapılan deneylere bakın. Vicdansızca deneyler maalesef ama yani böyle yetimhane çocuklar üzerinde falan yapılan deneylere ağlamayı kesiyorlar bir noktada. Sessiz bebek oluyorlar. Burada benim karşı olduğum şey rutinler değil dediğim gibi. Uykuyu desteklemek de değil. Tabii ki o çocuğun uykuya kolayca dalabilmesi için ona böyle ılık bir duş aldırmak, güzel hafif müzikler açmak, ortamı loşlaştırmak, böyle işte elimizle böyle sırtını okşamak, kanguruda gezdirmek. Bunların hepsine zaten çok varım. Benim bahsettiğim daha katı sistemler. Bu kültür karşılaştırması yapıyorum ya mesela. Bebek arabası ve askı sistemleri en büyük farklardan bir tanesi. Mesela Batı kültüründe bebek arabası kullanılması doğululara çok enteresan geliyor. Çünkü onlara göre bu çocukla araya konulmuş bir mesafe. Onlar daha çok askı sistemlerini, işte sling dediğimiz, kanguru dediğimiz sistemleri kullanıyorlar. Ve çocukla sanki vücutlarının bir parçasıymış, onların bir uzvuymuş, bir uzantısıymış gibi aylarca beraber yaşıyorlar. Kanguru ile ilgili de bir bölüm yapmıştım. Ya üzerinden çok geçti. Belki 2 yıl geçti bilmiyorum ama hala ve hala yani yeni doğum yapacak biri olduğu zaman ben kanguru tavsiyesi veriyorum. O ten temasının önemi, o kalp ritminin çocuktaki rahatlığı, sizin ve onun iyi hissedebilmesi için bu askı sistemlerinin gerekliliğini her zaman her yerde paylaşacağım. Tabii ki bebek arabası da kullanıyorum. Bu zaten bir zorunluluk yani günümüz şartlarında. İkisini böyle meç ettiğim bir annelik yaşamıştım. Çok tavsiye ediyorum. İşte burada tamamen o bahsettiğim terazi sizde oluyor. O sezgisellik, kalbinizden gelen sesi dinleme ve fayda zarar dengesi. Bu şey gibi yani tuz evet sodyum vücuda faydalı ama hani fazlası böbreklere zarar verir gibi. Hatta bir diyet şekli de çıkmıştı ya son zamanlarda sezgisel diyet diye. Benim favorim o olmuştu gerçekten de. Listeler şu bu hiçbiri yok. Ve tamamen bilimin de ışığında ama insanın kendini de tanıyarak yaptığı o diyet var ya sezgisellik. Ben ebeveynlikte de sonuna kadar bunu destekliyorum. Ben böyle sezgiler işte içinizden gelen ses falan dediğim zaman da böyle çok havadan konuşuyormuş gibi olmayayım. Hemen sizi sinir bilime götürüyorum buradan. Nöropsikoloji Derneği'nin bir makalesini okudum ve beni çok çok çok etkileyen yerler oldu. Hatta o kadar etkilendim ki okuduğumda direkt eşimle konuştum. Ve dedim ki böyle böyle böyleymiş ya. Çok müthiş bir şey keşfetmiş gibi hissetmiştim. O yüzden bu bölümü yapmakta da biraz acele ettim. Aslında pek uygun bir zamanda da değildim ama gece yarısı bu bölümü bana açtıran şey aslında şimdi anlatacaklarım. Makalede yapılan bir araştırmayı anlatıyor. Anne sevgisi ve romantik aşkta beynin benzer bölgelerinin aktive olduğunu gözlemleyen bir çalışma. Şimdi üniversite öğrencisi olan 17 çifti alıyorlar bir tarafa, bir tarafa da anneleri. Bu üniversite öğrencilerine aşk yaşadıkları kişilerin resimlerini gösteriyorlar. Sonra da sevdikleri herhangi bir arkadaşlarını. Anneleri alıyorlar. Annelere kendi çocuklarının resimlerini gösteriyorlar. Sonra da herhangi bir çocuğun resmine baktırıyorlar. Sonuçlar incelendiğinde cinsiyet fark etmeksizin tutkuyla aşık olunan kişinin resmine bakılırken beyinde uyarılan bölgelerle annelerin kendi çocuklarının resmine baktıklarında aktive olan bölgeler aynı. Benzer bölgeler aktive oluyor da işte kortikal, subkortikal bazı bölgeler uyarılıyor. Fakat hipokampüs bölgesi romantik aşıklarda aktifken annelerde aktif olmuyor. Hipokampüsten dopamin salgılanıyor ancak annelerde bu salgılanma olmuyor. Şimdi işin böyle rengi değişiyor. Anne sevgisinde hipokampüsün aktif olmaması ve dopamin salgılanmamasının sebebi bunların aşktaki cinsel arzu ve tutkudan sorumlu kısımlar olması. Romantik aşk ve anne sevgisinde ortaya çıkan bir diğer fark da annelerde beynin yüz tanımayla ilgili bölgelerinin çok fazla aktif hale gelmesi. Bunun nedeni olarak da annenin çocuğunun ihtiyaçlarını anlamak için yüz ifadelerine odaklanmaya ihtiyaç duyduğu şeklinde açıklanıyor bilim tarafından. Muhteşem. Bir de benzerliklere gelelim. Romantik aşkta ve anne sevgisinde hipokampüsten bolca salgılanan iki hormonumuz var. Oksitosin ve vazopresin. Oksitosin bir bağlanma hormonu. Sevdiğine durmadan sarılma isteği veren hormon. Şimdi bebişlerimizi niye böyle kucaklamaktan hiç bıkmadığımızı daha iyi anlıyoruzdur. Çalışmada beni yine çok etkileyen bir kısım vardı. Romantik aşkta da anne sevgisinde de işte o fotoğraflara bakılıyor dedim ya, orada aktif olan bölgeler vardı. Tamam, üstüne konuştuk ama bir de çalışmayı durduran bölgeler var. Şimdi hani böyle insanlara objektif olarak bakabilmemizi sağlayan, onları olduğu gibi görebilmemizi ve onları eleştirebilmemizi sağlayan beyindeki kısım var ya, frontal korteks. İşte bu resimlere bakılırken tamamen pasif oluyor ve romantik aşkta, anne sevgisinde beynin bu bölgeleri faaliyetlerini durdurduğu için artık o sevdiğimiz kişiye eleştirel bakamıyoruz ve işte aşkın gözü kördür ya da kuzguna yavrusu şahin gözükür gibi atasözlerimiz oluyor. İşte size muhteşem bir bilgi. Bütün bunları bilim söylüyor arkadaşlar. Ben değil yani. Ben belgelerle konuşuyorum. İşte bütün bunların sonucundaki, yani bu konuda zaten bir deniz, derya. Ben çok seviyorum bu konuları araştırmayı. Çok fazla deney var. Buz fırtınasıyla ilgili çalışma var mesela, hemen onu da anlatayım. 98 yılında 1,5 ay süren bir buz fırtınası adı verilen Kanada'da bir fırtına oluyor ve tamamen 3 milyon insanın elektriksiz kaldığı bir dönem yaşanıyor. Ve o dönemde hamile kalan kadınların, ki incelemek için çok güzel bir örneklem aslında, o dönem hamile kalan kadınların çocuklarının aynı stres faktörlerine maruz kalmayan diğer çocuklarla dil ve zeka gelişimi açısından kıyaslandığında mesela geride kaldıkları bulunuyor. Burada şunu anlıyoruz, anne karnındayken başlıyor her şey. O stres, o bebeklerin o stresi hissetmesi. O yüzden bizim onlarla olan bağımız kesinlikle öyle küçümsenecek, göz ardı edilecek gibi değil. Bir de mesela Tatata diye bir deney var. Yine Google'dan da bulabilirsiniz. Fince galiba ama bir manası da yok gibi bu kelimenin. Annelere hamileliklerinin son 3 ayında 25 bin defa bu Tatata dinletiliyor. Daha sonra çocuklar doğduğunda işte bu kelimeye hiç maruz bırakılmayanlarla maruz bırakılanlara tekrar bu Tatata dinletildiğinde daha önceden bu sese aşina olan çocukların beyninde çok ciddi bir aktiflik meydana geliyor. Bunu direkt gözlemleyebiliyorlar. İşte bilimin hani bu çocuğunuz anne karnındayken bile ona adıyla seslenin, onunla konuşun demesi bu sebeple. Yani uzun vadede tabii ki bunlar onların hafızasında kalmıyordur diyor bilim ama örtük bir hafıza oluşturmadığını da kim bilebilir? Çok fazla bilgi var. Bu konuda zaten her yer bilgi yani, yığınla. Ama ben özetle şunu söylemek istiyorum. Google'da işte 10 maddede zeki çocuk nasıl yetiştirilir, nasıl mükemmel ebeveyn olur, yok işte 4 tip ebeveynlik vardır, sen yok helikopter ebeveynsin, sen kaygılı ebeveynsin, sen kaygısızsın, ya böyle kalıplara girmek doğru değil. Bazı şeyler maddelenebilir. Ama bence böyle özel konularda maddelere girmek pek haddimize olan bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü her çocuk ve her annenin, her babanın ilişkisi bambaşka. Hatta öyle ki mesela ben ikinci ve üçüncü çocuk sahibi olan arkadaşlarımla konuştuğumda anneliğinin çocuktan çocuğa bile değiştiğini söylüyorlar. Yani bırakın artık gerisini yani. Çünkü o çocuk da dünyaya bomboş gelmiyor. Onun da kendisiyle birlikte getirdikleri bir karakteri, huyu, suyu var yani. O yüzden hani bu tabula rasa muhabbeti de vardır ya. Yani o tamamen de öyle bomboş da gelmiyor yani dünyaya. Bir kolektif bilinçle geliyor ve tamamen sizin elinizde değil yani onu yönlendirmek. Bir uzman da şey diyordu hatta, şimdiki ebeveynlere çok yükleniliyor. Resmen ebeveyn mühendisliği diye bir şey çıktı. Öyle bir lanse ediliyor ki işte çocuğunuza şunu şunu yaparsanız çocuğunuz gelecekte böyle böyle olur. Ve bu diyor günümüz ebeveynlerine müthiş bir stres oluşturuyor. Bu yanlış. Tamam, siz çocuğa verecekleriniz vereceksiniz ama günün sonunda onun da bir yolu, kendince yürümek istediği bir çizgi olacak diyor. O yüzden bu kadar da kasmayın diyor. Ben şunu düşünüyorum. Evet öğreneceğim. Evet bileceğim. Ama onun yüzüne bakacağım, onun gözüne bakacağım, onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışacağım. Çok da ünlü bir şey var. Ona da değinmeden geçmeyelim. Bu bağlanma tipleri. John Bowlby'nin işte meşhur bir çalışması. Çok saygı duyuyorum bu arada kendisine. Bir İngiliz psikolog ve ya kendi çocukluğunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı ki sıkıntı şu. Çocukluğunda annesi anne ilgisini çocuklara şımarttığını düşünüyor ve günde sadece bir saat görüşüyorlar falan. Böyle kötü bir çocukluk, travmatik deneyimler ve bu deneyimler bu psikoloğu bağlanma teorisini oluşturmaya yöneltiyor. Hani Jung da diyor ya, iyi bir şifacı yaralı olmalıdır, yarası olmayan şifacı iyileştirici olamaz diye. John Bowlby tam olarak öyle biri ve hepimizin artık neredeyse ezbere bildiği bağlanma kuramını ortaya atan kişi. Güvenli, kaygılı, kaçıngan, artık karışık bağlanma da çıktı dördüncü olarak. Bunları literatüre geçiren kişi ve bize şunu diyen kişi. Sizin bebeklikte ve çocuklukta yaptıklarınız onun yetişkinliğini işte böyle böyle etkiliyor diye suratımıza vuran kişi. Bölümü bitirirken şunu söylemek istiyorum. Çocuk bizim. Aile bizim. Kültür bizim. Ne yapmak istiyorsak onu yapalım. Kalbimizden ne geçiyorsa onu yapalım. Ya bu konuşmalarım tabii ki kendisi üzerinde çalışan anne ve babalar için. Yani zaten bu kaydı dinliyorsa biri kendine, içine yönelmiş ve daha iyisi olmak için her an adım atan biridir. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla konuşuyorum içinizi dinleyin derken. Çünkü sizin içinizden kötü bir şey çıkmayacağını biliyorum. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Bence her şeyde olduğu gibi otantiklik ya. Size otantik olun. Kendi anneliğinizi kendiniz yaratın. Bir video izledim bugün. Bölüme de ilham olacağını farkında değildim de. San Francisco'da geçen bir vlog izledim. Orada işte Golden Gate'e gidiyor vlog çeken kişi ve şey diyor. Dünyadaki işte en uzun asma köprü değil 19. sırada. İşte ne bileyim dünyadaki en eski köprü değil 1900'lerde yapıldı. Ama nedir yani Golden Gate'i bu kadar ünlü yapan? Rengi, konumu ve belleğimizdeki yeri. Yani filmlerdeki geçişlerde, dizilerdeki geçişlerde böyle San Francisco deyince Golden Gate olmuş. Yani kısacası biz de kendi hayatımızdaki o kırmızı Golden Gate köprüsü olabiliriz ya. Bu otantikliğe sahip olabiliriz yani. Öyle kendimce bir çıkarım yaptım. Gecenin bu saatinde de fazla yükseldim ama. Golden Gate'te haberi var mı acaba bu kadar benim onu övdüğümden bir annelik kanalında bilmiyorum. Bir köprü bile işte anneliğe ilham olabiliyor. Annelik böyle derin, böyle içten gelen ve böyle duygu yüklü bir deneyim aslında. Daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yeterince konuştum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın sevgiler.